programın bu bölümünde Kazım Ateş'le söyleşiye geçiyoruz. Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Özden Hanım.
Bugün yine tartışmalı, biraz hararetli konulara gireceğiz. Dinleyiciler evet. Derin nefes alsınlar, rahat olsunlar. Hiçbir evet. zaman amacımız kavga yaratmak, ayrıcalık yaratmak değil. Amacımız bilgilerin veya düşüncelerin bir arada yoğrulmasını sağlamak diyelim.
Aynen.
Ve devam edelim.
Evet.
Dünyadaki son olaylar Müslümanları biraz zor durumda bırakmaya devam ediyor Kazım Bey. Biraz önce arkadaşımız Tanju'nun haberlerde okuduğu gibi Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonunda patlama sesleri duyuldu. Polis canlı bombayı eleye giyen bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Bir de biliyorsunuz İngiltere'de peş peşe olan olaylar var. Hem de bütün bunlar Ramazan ayı içinde oluyor çok tuhaf bir şekilde. Peki bu tür olaylara karşı sizce neler yapılabilir? Müslümanlar ne yapmalı, ne söylemeli sizce?
Tabii bunu yıllardır yaptığımız gibi bu tür olayları kınamamız gerekiyor. Yani elimizden geldiği kadarıyla buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yani aşırıcılık nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin buna karşı koymak lazım. Bu bütün insanlığın ortak mücadelesi haline dönüşmesi lazım. Burada yani aşırıcılığın ya da terörizmin üzerine giderken yani belirli taraf yani taraflı veyahut da taraflı görünüyormuş gibi davranmamak lazım. Şimdi mesela İngiltere'de üst üste birkaç kez bomba atıldı. Şimdi başbakan sonunda Theresa May çıktı ve bunun bir terör olayı olduğunu söyledi. Ve bütün İslam alemi de başbakanın bu konuda ne diyeceğini de gerçekten merakla bekledi. Çünkü Avustralya basını Theresa May terör hadisesi oldu demesine rağmen şu en son hani minibüsle camiden çıkan insanları ezen kişiyle ilgili olarak bunun bir terör olayı olduğunu telaffuz etmedi. Bakın dün Avustralya'da ulusal gazetesi olan The Australian, Rupert Murdoch ve avanesine aittir bu gazete. Şu yazıyı yazdı. İngiltere sokakları da yine kan aktı. Ancak bunun bir intikam olarak yapıldığı düşünülmektedir. Şimdi başka bir hadise Müslüman kimlikli tarafından birisi olduğunda aradan 30 saniye geçmeden sanki bunun kimliği, nereye bağlılığı hemen biliniyormuş gibi terörist ve terör hadisesi denirken, olayı denirken ötekini sanki böyle terör olayını hafife alma. Yani böyle meşruiyet bir psikoloji atmosferi yaratma gayreti içerisinde olduğunu görüyorsunuz kimi basının. İşte tehlike bu. Söylemek istediğim bununla mücadele edebilmek için herkes taraf tutmayacak. Terör
kim aşırı terörizm. Davranırsa ve kötü davranırsa ve, adını koyacak diyorsunuz.
Ve birlikte adını koyacak ve birlikte taraf tutmadan buna karşı elimizden ne geliyorsa eleştiriyse eleştiri, mitingse miting, yazıysa yazı. Yani bir şekilde terörizme karşı noktada birlikte taraf olacağız. Bunu sağlayabilirse dünya insanlığı o zaman terör bu kadar yeşermez. Çünkü teröristler taraf bulduk. Mesela Müslüman kimlikli olan insanlar terörizme bulaştıklarında İslam dünyasında bir grup insan onlara sahip çıkıyor. İyi ettiniz, ah ettiniz, şehit oldunuz, cihat yaptınız gibi onları överse bu tür eylemler devam eder. Ve Müslümanlara yönelik birileri çıkar da minibüsle böyle cami önünde herkesi ezercesine geçer de ya bu ne yapalım bir lone wolf, akıl hastası, yok ne bileyim intikam duygusuyla yaptı ne yapalım der gibi yaparsanız o zaman onları cesaretlendirirsiniz. Esas bu manada terörizmin üzerine elinde yetkisi olduğu halde, imkanı olduğu halde gitmeyen ve bunu istismar eden siyasetçi ve medyacılar esas. teröristtir evet. bana göre.
Ama benim bu konuyla ilgili yaptığım program var, dün de yayınlandı. Sizin de bahsettiğiniz gibi İngiltere'de başbakandan tutun herkese bu... Herkes bu olayı terör diye nitelendirdi. Orada arada bir medyanın yaptığı dediğiniz gibi taraflı yayınları insanlar bilerek okurlar sanırım. Biraz önce eleştiri ise eleştiri dediniz. Bugün Değici Gazetesi'nde ilginç ve tartışma yaratacak bir yazı çıktı. Yazarı Richard Schmack, İslam dersleri konusunda Melbourne Üniversitesi'nde doktora yapmış. Yazıdan bir bölüm şöyle: İnsanlar terör olaylarının İslam'la bir ilgisi yok diyorlar, ancak en azından bir bağlantısı var. Geleneksel İslam siyasidir ve din adına şiddet kullanmayı kabul eden bir yanı vardır. Sonuçta ideal İslami yaşam toplumun İslami kurallar çerçevesinde yönetilmesidir. Bunda da bir doğruluk payı var gibi, öyle değil mi Kazım Bey, yoksa siz ne dersiniz?
Ya şimdi bu üniversiteden dediniz, herhalde bir tez çalışmasıyla ilgili olarak bir yorum yapmış anladığım kadarıyla.
Hayır, tez çalışmasını yapmış, bitirmiş ama bunu son olaylara, Melbourne'de son yani, biliyorsunuz Brighton'daki şiddet evet. ve terör olayıyla ilgili evet. o Müslüman kişinin yaptığı ölümle ilgili yazıyor bunu. Diyor ki o kişi evet. tamam biraz hani sizin aynı biraz önce söylediğiniz gibi evet, evet, akli dengesi yerinde değil diyebiliriz ama bir teröristi, İslam'a inanmış bir teröristi diyor.
Evet. evet.
Ona şimdi yönelik yazıyor.
Konuyu anladım ama bu konu çok geniş kapsamlı bir olay ama bir iki kelimeyle üzerine durmak istiyorum. İslam dini insanlığın, insanların, mazlumların, mültecilerin, savunmasızların, kimsesizlerin kendilerini savunma hakkı tanıyor. Saldırıya uğradıklarında. Bu açıkça Kur'an'da var bu. Bunu kimsenin inkar etme
edemez
imkanı diyorsun. Yok.
Edemez. Kendilerini savunma hakkı tanıyor.
Savunma,
yoksa gidin bunu, insanları öldürün bunu, demiyor diyorsunuz.
Demiyor. Bunu Hristiyanlık da aynı şekilde, Yahudilik de, ateist ideolojisi de, sosyalizmde, faşizmde, herkesin doktrininde kendini savunma hakkı tanıyan bütün dinler böyle. Ancak problem ne? Günümüzde Müslüman dünyası 4 ülke hariç 100 yıl boyunca tamamı emperyalistlerce uzun süre sömürüldüler. Tamam, onlar çekildi. Onlar ayrıldıktan sonra İslam dünyasının haline bakınız. Hepsi, her konuda çok geri kalmış bir ulus haline geldi, millet haline geldi. Ve burada bir başıboşluk, bir sahipsizlik ve sürekli olarak da suistimal edilen bir İslam dünyası var. 1 milyar 600 milyon ya da 800 milyon kadar insan. Buranın içerisinde ne yazık ki durumdan vazife çıkararak, bazı insanlar da kandırılarak, yaşamış oldukları ve görmüş oldukları hadiseler karşısında, özellikle Orta Doğu'da her gün bombaların infilak ettiği ve bu bombaları da Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin gibi, Fransa gibi ülkelerin ürettiği silahlarla oradaki insanların kendi kardeşlerinin öyle addederek imha edildiğini görünce, ben bunun intikamını alacağım diyor. Biraz önce Avustralya gazetesindeki manşet gibi.
Peki İnsanlar o zaman bunu böyle açıkladık diyelim. Şuna gelelim. Sonuçta geleneksel İslam siyasidir ve siyasi olması dolayısıyla da toplumunu İslami kurallar çerçevesinde yönetmek ister demiş. Yani the point is diyor, the traditional Islam has always embraced a theology of politics. Doğru mu bu?
Yani insanlara hakkınızı savunacaksınız. Emperyalistlere boyun eğmeyeceksiniz. Sömürülmeyeceksiniz. Sömürüye karşı ayaklanacaksınız gibi ifadeler siyasal oluyor ise o zaman doğru, siyasal. Ama burada biz evrensel değerler...
Ama Kur'an'da emperyalistlere karşı ayağa kalkın diye bir söz yok. Kur'an'da toplum Kur'an'daki kurallara göre yönetilsin deniliyorsa bu da İslam dinine inananların amacı değil midir?
Değil. Kur'an'da Kur'an'a inanmayanların tamamını kılıçtan geçireceksiniz diye geçenki programdaki bir dinleyicimizin söylediği gibi bir ifade yok. Bakın, Kur'an'da sizin üzerinize, bakın mevzu çok uzun ama yani sizin üzerinize gelen, istila maksadıyla gelenlerle mücadele edin, onlarla savaş edin gibi bir ayet var. Ama sizin namusunuzu, malınızı, ırzınızı, memleketinizi yok etmeye gelen orduların üzerinize gidin. Ordu, kişilere burada görev verilmiyor. İslam kişilere savaşma, kişilere böyle bomba yeleği giyip orada burada infilak etme yetkisini vermiyor.
Peki savaşı bir yana bırakırsak, yeniden gelirsek, bu siyasi yanı önemli bence. Çünkü bunu buradaki bazı politikacılar ve bazı toplum üyeleri de söylüyorlar. İlk kez bu kadar açık bir şekilde yazılmış. Şöyle diyor: "It is a distinctive feature of Islam. In short, the traditional Islamic ideal is for any society to be governed by Islamic law."
Yani burada bir görüş ediyor ama dediğim gibi ya, bu konu çok geniş kapsamlı bir olay. Yani burada insan devlet hukuku var, insanların özel hukuku var, çok şey var. Bak kısaca şunu söyleyeyim. Kur'an'da Maide suresi diye bir sure var, Maide. 32. ayet var. Bütün dinleyiciler referans olarak verdim, bakabilirler. Ayet çok açık, berrak ve net. Her kim bir insanı suçsuz yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Maide suresi 32. sure ayet. Açık ve net. Bir insanı suçsuz yere öldürürseniz bütün insanlığı. Bakın orada demiyor ki bir Müslümanı öldürürseniz bütün Müslümanlar öldürmüş gibisiniz. Ya da bir Müslümanın canını kurtarırsanız bütün Müslümanların canını kurtarmışsınız demiyor. Bir insan diyor ve insanlık ifadesini kullanıyor.
Evet. Şüphesi peki İslam'a böyle, çok inananlar yani İslam kurallarını toplumda böyle uygulamaya çalışırlar mı? Yani amaçları o mudur?
Bakın şu biraz önceki söylediğim ayeti ben hayatımda uygulamak istiyorum. Bunda bir mahsur var mı?
Hayır, olmaması. Ama İslam hukuku diye bir hukuk İslam var. Onu da uygulamak ister misiniz? Yok, siz mesela İslam, inanan biri İslam, olarak.
İslam'a friendly olan hukuk vardır. İslam hukuku, İslam şeriatı, İslam devleti bunlar sonradan uydurulan, insanlar kolayca anlaşsın diye uydurulan ifadelerdir. Kur'an'da İslam hukuku, İslam şeriatı, İslam devleti de ifadeler ve kavramlar yok. İnsanlık var.
Evet.
Ve orada öğretiler var. Bazı ayetler diyor ki inananlara, ey Müslümanlar oruç tutun diyor. Ey insanlık oruç tutun demiyor mesela. Çünkü inanan oruç tutacak. Bazı yerde diyor ki ey insanlar şöyle yapın. Bütün evrensel bir ifadesi varsa. Bazı yerlerde ey müminler diyor. Yani onlar hepsi bellidir Kur'an-ı Kerim'de. Ama tabii ki bunu bilmeyenler, hayatında bir sayfasını bile okumamış olan birçok insanlar ne yazık ki Facebook'tan, oradan buradan duydukları propaganda bari ifadelerle Kur'an böyle diyor, gördüğünüzü katledin, onu öldürün, berikini hiç yok edin.
Yani ve hukuku değiştirin yapın gibi, mesela burada söylediği gibi.
Yok.
Geleneksel hukuku değiştirip onların hukukunu uygulayın gibi sözler Hayır. edebiliyorlar hukuk, diyorsunuz.
Hukuk evrensel olacak. İnsan haklarına, mal mülk hakkına, beyin hakkına, eğitim hakkına, korunma hakkına, barınma hakkına, bu gibi şeylerle evrensel olacak. Hukuk budur. İslam bunu söylüyor. Ama başına bir İslam koyunca, ondan sonra ne bileyim Afganistan'da kadının biri hani burka giyiyorlar. Bu İslam hukuku. İslam bunu emrediyor. Hı hı. Ondan sonra bir başka yerde kadını taşla öldürüyorlar. Bir iki yerde hırsızın elini kesiyorlar falan. Sanki dünyadaki 1 milyar 800 milyon Müslümanın tamamını aynı bir fırçayla resmediliyor. Alakası yok. Yani Endonezya'daki Müslümanla Türkiye'deki Müslümanın ya da İran'dakiyle Fas'takinin aynı şeyler değil. Ne aynı şeyler yerler, ne aynı şeyler içerler. Yani hepsi değişik. Ama bir yerde, ufak bir yerde mesela bazı yerlerde kadınlar sünnet ediliyor, kızlar.
Hı hı.
Ya bunu Türk olanlar bile söylüyor İslam'ın aleyhinde konuşmak için. Türkiye'de kaç tane kadına
sünnet uyguluyorlar diyorsunuz.
oradaki mesele mahalli bir kültür, mahalli bir şey ki Kur'an'da yeri yok.
Peki o zaman Kazım Bey, burada şunu da sormak gerekiyor. O zaman sizin bu söylediğiniz ve defalarca kez dile getirdiğiniz gibi Müslüman liderler neden kalkıp konuşmuyorlar, neden anlatmıyorlar? Aslında bu yoktur, şöyle şöyledir. Örnekler vererek insanlara neden bunu belirtmiyorlar?
Bir, böyle konuşan Müslüman liderlere hayat hakkı yok.
Nasıl yok? Siz konuşuyorsunuz ya, işte.
Sağ olasınız. Şurası devlet kanalı. Bakalım Murdoch beni kaç sefer televizyona çıkaracak.
Onda da siz haklısınız. Orada çıkarmazlar doğrusu. Televizyona da çıkarmazlar. Gazetede yazamazsınız.
İkinci, niye konuşmazlar? Bakın, İslam ülkeleri liderleri dediğiniz insanlar Trump gibi bir adama 110 milyar dolar rüşvet vererek, o rüşvet dosyaları alması, vererek iktidarda kalmanın gailesini güdüyor bu adam. Dolayısıyla bu uşaklar, bu yani kuklalar, İslam ümmetiyle, İslam milletiyle, İslam uluslarıyla, onların menfaatlarını, onların çıkarlarını korumaları, bitmeleriyle alakası yok. Var bir iki, dünyada bir iki lider ama hemen İleri gittiklerinde terörist damgası yediriyorlar.
Anladım. Peki Vatikan gibi bir ortak bir şey kurulamaz mı dünyada? İslam'ın birleştiği bir mevki olamaz mı?
Olabilir. Varı da 100 sene önce onu da Türkler yıktı.
Onu da yıktılar, Türkler yıktılar diyorsunuz.
Evet.
Yani Cumhuriyet'in gelmesi mi yıktı diyorsunuz? Cumhuriyet gelmese hala olurdu.
Hilafette bir şey vardı, o da feshedildi diyorsunuz.
Hilafetin feshedilmesi kötü oldu diyorsunuz o zaman.
Yok yani siz dediniz ki böyle bir şey olmaz mı, olamaz mı?
Vardı ama tüm dünya adına konuşmuyordu ki Osmanlı Hilafeti, öyle miydi? Tüm dünya adına, tüm dünyadaki Müslümanları onlar mı temsil ediyordu?
Şöyle, o zamanki imkanlarla, ulaşım imkanlarıyla burası farklıydı ancak...
Peki niye yeniden yapamadılar? Niye kuramıyor? Müslümanlar neden bir araya gelemiyor?
Öncekine cevap vereyim buna geçeyim.
Özür dilerim.
Mesela bugün Pakistan'da, Endonezya'da, Aceh'de, Filipinler'de, bakın buralar Osmanlı'yla hiç alakası yok. Hala bazı yerlerde son halife Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülaziz denilir halife ama o şey, ama halife ve padişah olan son halife Sultan Abdülhamid'dir. Onun adına hutbeler okunuyor hala. Yani onun adı zikredilerek hutbeye başlanılıyor camilerde. Dolayısıyla bir birliktelik vardı o manada. Ha, günümüzde günümüzde hangi bir işi becerebiliyor ki, yapabiliyor ki bağımsız olarak Müslümanlar ki hilafeti kursunlar. Evet, hilafet de kurulabilir. Şöyle bir hilafet kurulabilir. Amerika ve benzer emperyal güçlerin himayesinde bir hilafet belki ileride kurulabilir.
Tabii hilafet derken yani Müslümanlar adına konuşacak, Müslümanlar adına belki bildiri yayınlayacak bir merkez, bir yer olabilir ve Müslümanlığı açıklayacak bir merkez olabilir. Çünkü tüm dünya Müslümanlardan korkar hale geldi. Tüm dünya Müslümanların büyük bir bölümünü sanki biraz önce de bahsettiğiniz gibi hem medya yoluyla bu tür şeyleri yapmak isteyen insanlar gibi görüyor. Yani basın bildirileri falan yayınlayacak belki ortak bir mevki olunabilir. Ya
doğru da bakın bugün Müslümanlardan medyanın etkisinden kalan insanlar korkuyor. Hilafet kurulduğunda hilafet kurulmuş olsa bu sefer Müslümanlardan emperyalist devletler ve liderleri korkar hale gelir.
Tabii kimse kimseden korkmasın. Herkes birbiriyle en iyi şekilde diyalog kursun. Birbirini anlamaya çalışsın. Mühim olan
dağınık,
odur.
Dağınık, başı bozuk bir İslam ülkesini istismar etmek, onlara silah vererek habire birbirlerini kırdırmak, silah vererek onların petrollerini ve parayı geri almak çok daha kolay.
Ve Kazım Bey, çok teşekkür ediyorum bugünkü söyleşi için.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Kadir Gecesi mübarek olsun. Bayramını da bütün toplumunun şimdiden kutluyorum.